Alfonso Dude. Pazartesi öyküleri. Son ders. Seslendiren Akın Altan. Bir küçük Asecelin'in öyküsü. O sabah okula pek geç kalmıştım. Azarlanacağım diye de ödüm kopuyordu. Çünkü Hamill bizi parti kiplerden sözlüye çekeceğini söylemişti. Ben bu konunun daha ilk sözcüğünü bile bilmiyordum. Bir an okula asıp dağ tepe dolaşmak aklıma esti. Havada öyle sıcak, öyle açıktı ki ormanın bitiminde kara tavukların ötüştüğü duyuluyordu. Bıçkı evinin arkasındaki Ripper çayından eğitim yapan Prusyalıların sesi geliyordu. Bütün bunlar içimi partikipler kuralından daha çok çekiyordu ama yine de şeytana uymadım ve tabanları kaldırıp okula doğru koştum. Belediyenin önünden geçerken küçük ilan kafesinin çevresine toplanmış bir kalabalık gördüm. İki yıldan beri bütün kötü haberleri, yitirilen çarpışmaları bizler hep oradan öğreniyorduk. Koşmamı kesmeden kendi kendime yine ne var dedim. Tam hızla alanı geçeceğim sırada çırağıyla birlikte ilanı okumakta olan Demirci Watcher bana seslendi. Hey küçük, o kadar acele etme, nasıl olsa okuluna yetişirsin. Benimle alay ediyor sandım ve soluk soluğa Hamill'ın küçük avlusuna daldım. Ders başlarken her zaman ta sokaktan bile duyulan bir curcunadır kopardı. Sıraların kapakları açılır kapanır, daha iyi akla girsin diye kulaklar tıkanarak ders hep bir ağızdan avaz avaz yinelenir ve öğretmenin kocaman cetveli sıraların üstüne iner dururdu. ''Biraz susalım.'' Öğretmene görünmeden sırama geçivermek için bu gürültüye güveniyordum. Ama o günde bir pazar sabahı gibi her şey pek dingindi. Açık pencereden bizim arkadaşların yerlerine oturmuş olduklarını ve Hamill'ın o korkunç demir cetveli koltuğunun altında bir aşağı bir yukarı dolaştığını gördüm. Bana da kapıyı açıp bu derin sessizlik içinde sınıfa girmek düştü. Artık bendeki utanmayı, bendeki korkuyu sormayın. Ama boşunaymış, Hamill hiç kızmadan bana baktı ve pek tatlı bir sesle ''Koş yerine otur küçük Franz'ım.'' dedi. Az kalsın sensiz başlayacaktık. Bir atlayışta hemen sırama oturuverdim. Ancak o zaman biraz kendime gelerek bizim öğretmenin o güzelim yeşil redingotunu giymiş, göğsüne ince ince kırmalı dantelasını takmış ve ancak denetim ya da ödül dağıtım günlerinde giydiği kara ipekten işlemeli takkesini başına geçirmiş olduğunu fark ettim. Zaten bütün sınıfta olağanüstü bir tören havası vardı. Ama asıl garibime giden şey, sınıfın arkalarında her zaman bomboş duran sıralarda köy halkının bizim gibi sessiz oturmasıydı. Üç köşeli şapkasıyla yaşlı Hauser, eski belediye başkanı, eski dağıtımcı, sonra daha başkaları da hep oradaydı. Hepsi de pek üzgün görünüyordu. Hauser, yapraklarının kıyıları yenik, eski bir ABC getirmiş, kitabı açıp dizlerine dayamış, kocaman gözlüklerini de sayfaların üzerine koymuştu. Ben bu duruma şaşıp dururken Hamill kürsüsüne çıktı ve beni karşılarken duyduğum aynı yumuşak ve ağırbaşlı sesiyle ''Çocuklarım'' dedi. ''Size son kez olarak ders veriyorum. Alsace ve Lorraine okullarında Almancadan başka bir dil öğretilmemesi için Berlin'den emir geldi. Yeni öğretmen yarın burada olacak. Bugün sizin son Fransızca dersinizdir. İyice dikkat etmenizi rica ederim.'' Bu birkaç söz aklımı allak bullak etti. Ah alçaklar, demek belediyeye astıkları ilan buymuş. Son Fransızca dersin. Oysa ben yazmasını ancak beceriyordum. Demek artık hiç öğrenemeyecektim. Demek nasibim bu kadarmış. Şimdi yitirdiğim zamana, kuş yuvaları peşinde koşmak ya da sağırda kızak kaymak için okula astığıma ne kadar kızıyordum. Daha bu sabah bana pek sıkıntılı, taşıması bile pek ağır gelen kitaplarım, dil bilgisi kitabım, peygamberler tarihim, şimdi ayrılırsam pek üzüleceğim birer eski dost olmuştu. Hamill da öyle. Kalkıp gideceğini, bir daha kendisini göremeyeceğimi düşündükçe bana verdiği cezaları, yapıştırdığı cetvelleri unutuyordum. Zavallı adam. Bu son dersin onuruna güzel pazarlık elbiselerini giymişti. Köyün yaşlıları da neden sınıfın arka sıralarına gelip oturmuşlardı şimdi anlıyordum. Sanki buraya, şu okula sık sık gelemediklerine yazıklanır gibi bir görünüşleri vardı. Hem bunda 40 yıllık emeğinden dolayı öğretmenimize bir tür teşekkür ve elden giden yurda karşı saygı ve sevgi gibi bir anlam da bulunuyordu. Ben böyle düşüncelere dalmışken adımın çağrıldığını duydum. Derse kalkma sırası bana gelmişti. Şu bildiğimiz partikipler kuralını baştan başa, yüksek sesle, tane tane, bir kez bile yanılmadan söyleyebilmek için neler vermezdim ki? Fakat daha ilk sözcüğünde bocaladım. Ayakta öylece sallanıp durdum. İçim içime sığmıyor, başımı kaldırmayı göze alamıyordum. Monsieur Hamel'ın bana şunları söylediğini duydum. ''Seni azarlamayacağım küçük Franz'ım. Nasıl olsa cezanı çekeceksin.'' ''Ya böyle işte. İnsan her gün kendi kendine, adam sen de der. Daha zamanım var, yarın öğrenirim. Sonra başa neler gelir gördün. Öğrenimini hep yarıda bırakmak bizim Alsas için büyük yıkım oldu. Şimdi bu adamların bize nasıl hem Fransız olduğunuzu ileri sürüyorsunuz hem de daha dilinizi konuşup yazmasını bilmiyorsunuz demeye hakları yok mu? Benim zavallı Franz'ım, bütün bu işlerdeki en büyük suçlu yine de sen değilsin. Bunda hepimizin ayrı ayrı payı var. Ana babalarınız bir şey öğrenmenize pek kulak asmadılar. Ceplerine birkaç metelik daha girsin diye sizleri tarlalarda, dokuma tezgahlarında çalıştırmayı yeğlediler. Ben de sanki az mı suçluyum? Çalışacak yerde size sık sık bahçemi sulatmadım mı? Alabalık avına gitmek istediğim zaman okulu erken kapatmaktan çekindim mi? Söz sözü açtı ve Hamel bize Fransızcadan söz etmeye başladı. Bu dilin dünyanın en güzel, en açık, en sağlam dili olduğunu, aramızda korumamız ve asla unutmamamız gerektiğini söyledi. Çünkü bir ulus tutsaklığa düştüğünde diline sahip oldukça zindanının anahtarı kendi elinde demektir. Sonra dil bilgisi kitabını eline aldı. Bize dersimizi okudu. Dersin nasıl aklıma girdiğini görünce şaşırıp kaldım. Her söylediği bana kolay ama pek kolay geliyordu. Sanırım bugüne dek ne ben böyle can kulağıyla ders dinlemiştim ne de o böylesine sabırla ders anlatmıştı. Adamcağız sanki gitmeden önce bütün bilgisini bize vermek ve her şeyi bir kez de kafamıza sokmak istiyordu. Ders bitince yazıya geçildi. O gün Hamel bize üzerlerine güzel bir yuvarlak yazıyla Fransa, Alsas, Fransa, Alsas yazılmış yepyeni örnekler hazırlamıştı. Bunlar sıralarımızın demir çubuklarına asılmış, bütün sınıfın çevresinde dalgalanan küçücük bayraklara benzemişti. Herkesin kendisini işine vermesi görülecek şeydi. Hem sonra ne sessizlik, kağıt üzerinde kalemlerin gıcırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Bir aralık içeriye mayıs böcekleri girdi ama kimse aldırış etmedi. Dahası yine Fransızcaymış gibi harfleri can ve gönülden çizmeye çabalayan mini miniler bile. Okulun çatısı üzerinde güvercinler pes perdeden dem çekiyorlardı. Kendi kendime, acaba bunları da Almanca öğretmeye mi zorlayacaklar dedim. Zaman zaman gözlerimi kağıttan kaldırıp bakınca Hamel'ın kürsüsünde dimdik, bütün o küçük okul yurdunu bakışında alıp götürmek istiyormuş gibi çevresindeki şeylere gözlerini diktiğini gördüm. Düşünün, 40 yıldan beri karşısında avlusu ve hiç değişmeyen sınıfıyla hep aynı yerdeydi. Yalnızca sıralar ve masalar sürtünmekten cilalanmıştı, avludaki ceviz ağaçları büyümüştü ve kendi eliyle diktiği ömür otu şimdi pencerelerin çevresini sarıp dama değin uzamıştı. Bu zavallı adam için bütün bunlardan ayrılmak ve kız kardeşinin yukarıdaki odada sandıkları hazırlanırken boyuna gezindiğini duymak kim bilir ne yürekler acısıydı. Çünkü ertesi gün yola çıkacaklar, ülkeyi büsbütün bırakıp gideceklerdi. Ama yine sonuna dek bize ders verme yürekliliğini gösterdi. Yazıdan sonra tarihe sıra geldi. Daha sonra mini miniler hep bir ağızdan makamla ba, be, bi, bo, bu'ya başladılar. Ötede sınıfın ta dibinde yaşlı Hazer gözlüklerini takmış ABC'sini iki eliyle tutarak onlarla birlikte harfleri heceliyordu. O da kendisini derse vermişti. Sesi heyecandan titriyordu. Onun bu hali öyle tuhaftı ki hepimiz hem gülmek hem de ağlamak istiyorduk. Ah, bu son ders hiç aklımdan çıkmayacak. Birdenbire kilisenin saati öğleyi, sonra da Angelus'u çaldı. Tam o sırada pencerelerimizin altında eğitimden dönen Prusyalıların boruları çınladı. Hamel sapsarı kürsüsünde ayağa kalktı. Kendisini hiç bu kadar uzun boylu bilmezdim. ''Dostlarım'' dedi. ''Dostlarım, ben...'' Fakat boğazına bir şey tıkanmış gibiydi. Sözünün arkası bir türlü gelmiyordu. O zaman kara tahtaya döndü. Bir parça tebeşir aldı ve var gücüyle abanarak elinden geldiğince kocaman harflerle şu sözcükleri yazdı. ''Yaşasın Fransa!'' Sonra başı duvara dayalı öylece kaldı. Ve bir tek söz söylemeksizin eliyle bize, "Artık bitti. Hadi gidin," der gibi bir işaret yaptı. Son.